Merhaba, Nereden Başlasam'ın yeni bölümündeyiz. Ben Mirgün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bugün psikanalist konuşacağız. Konuğumuz psikanalist Nilüfer Erdem. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi psikanalist deyince gündelik dilde daha çok bir tedavi yöntemi, bir terapi gibi anlıyoruz ama aslında ondan ibaret değil. Sizin de üyesi olduğunuz, hatta eğitim komitesi başkanısını Psike İstanbul'un, yani İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin sitesinden bir alıntıyla soracağım size. Ruhsal mekanizmayı açıklayan bir kuram, ruhsal süreçleri araştıran bir yöntem, bu yönteme dayanan bir tedavi ve bu bilgiyi nesilden nesile aktaran bir gelenek olarak psikanaliz deniyor orada. Yani kuram, yöntem, tedavi ve gelenek. Bunların dördünü bir araya getiren bir şey psikanaliz. Biz bunları nasıl ayıracağız? Daha doğrusu nasıl birbirine ekleyeceğiz? Teoriden, yöntem, yöntemden tedavi, tedaviden gelenek mi ortaya çıkıyor?
Ya şimdi bu aslında psikanalizin de ve psikanalistlerin de yaşadığı bir zorluk. Bu alanı neyle sınırlayacağız? Nasıl tanımlayacağız? Neyi ne zaman içine alacağız? Neyi ne zaman dışarıda bırakacağız? Yani aslına bakarsanız bu bir klinik bir yöntem. Yani klinik önemli psikanalizde, tedavi kısmı önemli, oradan doğuyor ve sonrasında da bütün yani kuramsal yenilikler, işte yeni çıkan kavramların tamamı aslında klinik gözlemden ve klinik etkileşimden elde ediliyor. Veyahut da bazı sezgiler klinikte sınanıyor ve oradan yeni kavramlar çıkıyor, yeni kuramlar, kuramcılar ortaya çıkıyor. Ama yani bununla kalmıyor psikanaliz, çünkü daha işte ilk kuruluş aşamalarından itibaren, yani Freud'un zamanından itibaren Freud hastalıkları tedavi etmek için gözlem yapmaya çalıştıkça aslında insanın sağlıklı zihninin işleyişini keşfediyor. Ve yani psikanalizin şimdi artık çok daha geniş bir alanı var Freud'un zamanına göre insan ruhsallığını anlamak bakımından. Tabii ki esas amaç tedavi ama insan zihni ve ruhsallığı nasıl işler konusunda böyle sınırsız bir bilgi var aslında. Hep açılan, hep daha çok açılan bir bilgi alanı var. Bu bilgi alanının doğurduğu bir takım nasıl diyeyim uygulama alanları çıkıyor. Mesela uygulamalı psikanaliz diye bir alan var. Aslında yanlış bir şey, tercümeyle yapılmış yanlış bir adlandırma. Applied psychoanalysis diyelim. Yani psikanalizin bir şeye uygulanmış hali, klinikten farklı olarak uygulanmış hali. Bu da şeyleri içeriyor, işte kültürün alanına giren her şeyi. Freud'un zamanında o meşhur Leonardo incelemesi var. İşte sonra Musa ve tek tanrıcılık, kültür üzerine, uygarlık üzerine diğer söyledikleri. Bunlar bugün psikanalist olsun olmasın insanların devam ettirdiği bir alanın geleneğini oluşturuyor. Şimdi bu da psikanaliz. Bunun için psikanalist olmak gerekmiyor bu alana girmek için. Ama diğer alan için klinik bir formasyondan geçmek gerekiyor. Yani biraz karışık öyle söyleyeyim. Evet.
Peki şimdi 100 yılı bulmadı herhalde değil mi? Buldu mu ya da?
Geçti.
Geçti mi?
Az geçti.
Az geçti, evet. 39'da öldü değil mi Freud? İşte yani.
Ama hani kuruluş diye kuruluşu, şeyi alıyoruz biz. 1900'ün 1800'ün sonu veya hadi diyelim 1900 rüyaların yorumu.
Peki. Yani. Freud'un söylediğinin üzerine tabii çok şey eklendi. Yani onun ölümünden sonra da yaşarken de. Başka ekoller de geldi mi? Ya da yani nasıl çeşitlendi psikanaliz?
Yani tabii çok kuramcı var. Çeşitlendi, iki türlü çeşitlendi. Bir kısım psikanalizden koparak aslında farklı psikanaliz yolları diye çeşitlendi. Yani işte mesela bildiğimiz Kohut'un yöntemi var, böyle modern zamanlarda ortaya çıkmış. Self psychology, kendilik psikolojisi diye adlandırdı o kendi kuramını. Veya işte bugün daha çok böyle Amerika'da etkili olan ilişkisel psikanaliz, işte kişiler arası psikanaliz falan gibi adları olan. Şimdi tam doğru söylemiyor olabilirim, şeyle tercümeyle söylüyorum. Böyle şeyler var, farklılaşmış alanlar var. Fakat yani bunları mesela şimdi biz daha ben geleneksel diyeyim yani Freud'dan başlayıp bugüne kadar ulaşan bir yolun içinde kendimi görüyorum. Yani böyle gören psikanalistler açısından söylersem onlar biraz bazıları psikanalizden farklılaşıyor. Yöntemiyle farklılaşıyor. Tam bizim bahsettiğimiz psikanaliz olmuyor o zaman.
O zaman psikanaliz dediğimiz zaman biz Freud'un geliştirdiği kuramın takipçilerinin yaptığı işten mi bahsediyoruz? Yani ayrıca Freud'cu psikanaliz dememize gerek yok. Psikanaliz yok. Bir tane bir şey ve Freud'un geliştirdiği yöntemi içeriyor.
Freud'un başlattığı.
Başlattı.
Ondan sonra Freud'un başlattığı yolun içinde çok büyük farklı yollardan giden çok önemli kuramcılar var. Bugün genellikle yani onların tamamının kuramlarından faydalanıyoruz. İşte her biri değişik bir klinik duruma yardım ediyor çünkü anlamaya ve çözmeye. Birkaç tane isim söyleyebilirim. Hı hı. Mesela Freud'dan sonra gelen önemli kişiler. İşte Melanie Klein'in kuramı var. Bunlar tabii zaman olarak mesela ne bileyim böyle 30'lar 40'lar falan. Melanie Klein Freud'un zamanında da zaten yaşayan biri. Oradan Melanie Klein önemli biri, özellikle onu anladım. Çünkü onun da yol açtığı yoldan gelen ve Freud'la onun düşüncesini birleştirip kendi özgün düşüncelerini geliştirenler var. İşte Winnicott önemli bir kuramcı. Bion çok önemli. Bugün psikanalizde böyle şey nasıl diyeyim size yani en gözde kuramcılardan bir tanesi herhalde. Çünkü bugünün zihniyetine çok uygun çok zengin kavramlaştırmalar sunuyor. Ve sonra adını yani burada sayamayacağım yüzlerce kişi var katkıda bulunmuş. Bunların tamamından faydalanıyoruz. Şimdi birden aklıma şey geldi tabii.
Peki Jung ve Adler'i nereye koyacağız?
Jung ve Adler mesela psikanaliz değil onlar. Başka bir psikanaliz veyahut da öyle diyeyim. Yani burada kastedilen anlamda neyi kastediyorum onu söyleyeyim. Mesela psikanaliz divan uygulamasını kullanan bir tedavi yöntemi. Klinik esastır dedim ya bizim için. Yani bazı durumlarda divanda değil koltukta karşı karşıya tedavi yapıyoruz. Ama bir psikanalist divanda tedavi de kullanan kişi. Divanda tedavi bildiğiniz o işte klasik olan şey o. Şey kişi
terapi almadıysak
uzanıyor.
Filmlerde gördüğümüz.
Evet.
Terapi aldıysak üzerine uzandığımız.
Evet. Divan var. Divana kişi uzanıyor. Analist onun göremeyeceği bir şekilde arkada oturuyor. Filmlerde görünüyor gibi oturuyorlar. Öyle değil. arkada oturuyor ve işte o daha farklı bir macera. Çünkü orada artık tedavinin de ötesinde kişinin kendi kendisiyle bir karşılaşması, macerası, kendini keşfetmesi gibi daha böyle geniş geniş uzun uzun yapılan şeyler yer açılmış oluyor. Şimdi mesela şeyler işte Jung, Adler, başka hatta demin bahsettiğim Kohut şeyler yani psikanalizin bazı temel kavramlarından hareket ediyorlar ama mesela divan kullanmıyorlar, divana gerek yok diyorlar. Ya divanda uğraşmıyorlar veyahut da. Yani bazı olmazsa olmazlar var bizim için. Bu onlardan bir tanesi.
O kadar değil ama herhalde. Bir tek divanla ayrılışmıyorlardır diye düşünüyorum. Başka.
Ama dışarıdan bakanlar için divan ve koltuk ayrıntı gibi görünüyor. Anlıyoruz ki ayrıntı değil.
Ayrıntı değil. Çünkü o bir yaklaşım biçimi şunu söylemiş oluyor. Psikanaliz yani Freud'dan başlayıp gelen çizgideki bugüne gelen Freud deyince böyle çok dar bir zamanı düşündürdüğü için hep vurgulamak istiyorum bugüne kadar gelen diye yani Freud'un üstüne çok şey eklendi ondan ibaret değil şey var bu temel bir prensip var Freud'un büyük buluşu bilinç dışını keşfetmesi adlandırması biz bilinç dışıyla çalışıyoruz bilinç dışına ulaşmak için divana ihtiyaç oluyor. Daha iyi çalışılıyor o şekilde. Mesela o diğer akımlardan bazıları bilinç dışı değil o anki karşılıklı bir etkileşimdir sadece diyorlar. Yani bilinç dışını sorgulayan var. İşte biz yorum yapıyoruz, yorumu sorgulayan var. Yani böyle sadece divan değil ayrıştıran birçok özellik var ve bunlar bir araya geldiğinde hepsi belli bir psikanaliz tarzı çıkıyor. Bir de tabii bunun önemli bir özelliği çerçeve dediğimiz şey. Yani bazı kurallar var. O bilinç dışına, bilinç dışıyla ilişki kurabilmek için Ve o ortamın güvenilir bir ortam olması için uyulan kurallar var. Bir düzen var yani işte mutlaka haftada divanda ise eğer haftada en az 3 kere oluyor. Ve mutlaka düzenli olarak gelinmesi gerekiyor. Gelinmeyen seansların ücreti ödeniyor. Bunların hep bir anlamı var yani bir işe yarıyor bunlar o çerçeveyi tutmak. İşte buralarda farklılaşıldığında yavaş yavaş psikanalizden başka uygulamalara geçilmiş oluyor.
Bir de sizin çeviriler yaptığınız ve üzerinde çalıştığınız Lacan var. Tesadüf ki şimdi buraya söyleşiye başlamadan önce Twitter'a bakarken birinin bir tweetini gördüm. Ya bir şey mi söylemek istiyorsun? Lacan'a bağla geç demiş. Çok yerde de hakikaten karşımıza çıkan ve alıntılanan biri. Lacan kimdir bu geleneğin içinde, bu psikanalizin içinde?
Bir kere Lacan bir Fransız. Yani onun Fransız olması önemli. Lacan Fransız psikanalizine damgasını vurmuş olan kişi. Lacan Freudcu gelenekten gelip orada bir farklılaşmaya yol açıyor. Şöyle bir şey var. Ben aslında Lacan'ı böyle tanıyan, bilen ve uygulayan biri değilim. Ben Lacan'ı anlayabilmek için çevirdim. Çünkü anlaşılması çok zor biri bana göre. Hala da anlayabilmiş değilim. Lacan biraz Lacancı ekoller var yani. Onların şeysi değişik. Mesela demin çerçeve dedim ya işte orada çok gözüküyor. O Lacancı ekollerin çerçeveleri farklı, seansların süresi farklı, seansların süresine bakış açısı farklı. Hani çok iyi bilmiyorum onların ayrıntılarını ama yani bizim için önemli olan şeyler orada başka türlü, başka şeyler önemli, bunlar önemli değil. Yani Lacan'ı ben şey buluyorum, çok fazla felsefeden beslenen, klinik için zor biri. Yani klinikte çok kullanılması kolay değil bana kalırsa. Çok fazla şey var bir de. Yani felsefi bir diskuru var. Psikanaliz dışı alanda çok fazla kullanılan biri. Söyledikleri yani çok kullanılıyor. O anlamda mesela ben psikanalizin alanını da daralttığını düşünüyorum. Çünkü şey yapıyor yani belli bir tarz psikanalitik düşünme şeklini mutlak bir düşünme gibi yerleştirmiş oluyor. Tabii bu Lacan'ın sorunu değil yani. Onu hani okuyanların sorunu ama hani benim açımdan bu bakımlardan şey değil.
Peki şimdi aslında işin en temel konusu bilinç dışından bir kez söz ettik. Freud dedik, farklı ekoller, şunlar bunlar. Aslında psikanaliz temelde şunu arıyor diyebilir miyiz? Bilinç dışına ittiğimizi bir sürecin sonunda tekrar bilincin içine çekmek mi? Çok basitleştirirsek.
Evet, bu Freud'un ilk bulduğu şey. Buralardan bu sayede psikanaliz denen disiplini kuruyor bunun üzerine. Fakat bundan ibaret değil. Çünkü Freud'un kendisinin de hayatında yazdığı sürede keşfettiği ve ondan sonrakilerinde geliştirdiği bir şey var. Yani sadece bazı şeyleri alıp unutmuyoruz. Bazı şeyleri alamıyoruz da. Fakat o alamadıklarımız, yani biz ona ruhsallaştıramamak diyoruz. Şunu söyleyeyim. Hani benim yine bu bağlı olduğum düşünce silsilesi içinde. Ruhsallıkla zihin birbiriyle iç içe geçmiş şeyler. Yani işleyen bir zihin, işleyen bir ruhsallık demek aynı zamanda. Bu işte işleyen bir zihin demek, yani yaşantıları alıp öznel deneyim haline getirebilen bir ruh, işleyen bir ruhsallık demek aslında. Çok zorlu şeyler yaşadığımızda bunları alamıyoruz bile. Maruz kalıyoruz ve bunlar böyle bizim belki içimizde iz bırakan ama
hiç işlenmemiş bir veriler olarak kalıyor.
Ve böyle şey bir de yani Balk. Rahatsız edici parçalar olarak kalıyor. Dolayısıyla yani bilinç dışı, bunlar da bilinç dışı. Bunların temsil edilmiş bilinç dışı haline getirilmesi de bir süreç mesela. Tedavi bunun için yapılıyor. Bu travmalarda özellikle çok yani net görebiliriz, anlayabiliriz. Yani travmatik bir şey yaşandığında bir yere kaydoluyor ama böyle çok ham veri olarak kaydoluyor. Ve zaten işte geliyor sürekli, rahatsız ediyor zihnimizi. Görüntüler, flaşlar patlıyor zihnimizde falan. Veyahut da garip zorlantılı hareketlere itiyor böyle yaşantılar. Yani bunların işlenmesi mesela psikanalitik bir süreç. Bunlar işlendiğinde ve onlar artık bir yer bulup kendilerine, bizim hikayemize dahil olup dindiklerinde bastırılabilir hale geliyorlar. Yani bastırma, iyi bastırma da var dolayısıyla. ve zaman zaman onları geri çağırıp kullanabileceğimiz malzemelere dönüşüyorlar iş dünyamızda.
Şimdi psikanaliz aslında zahmetli bir süreç. Yani bu işi yapan da yaptıran da yani bu süreci yaşayan için de öyle. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmak gerekebiliyor bunu duruma göre. Haftada birkaç defa gitmeniz gerekebiliyor. Düzenli gitmeniz gerekiyor ve belli bir formal bir ilişki biçimi kuruyorsunuz psikanalistinizle. Bir ama ikincisi bunu yapan kişinin de psikanalizden geçmiş olması gerekiyor. Bu nasıl bir süreç?
Hangisi?
Psikanalistin psikanalizden geçmesi süreci.
Yani herkesinki gibi. herkes gibi bir psikanalist de yani kendi dertleri için sonuçta psikanalizden geçiyor. Kendini tanımak için psikanalizden geçiyor. Bir şeyde bir fark yok. Yani psikanalizin kendisinde bir fark yok. Ama şöyle farklar olabilir. Eğer bu kişi zaten ruh sağlığı alanından biri ise işte psikologsa, psikiyatrsa falan bu biraz biliyor oluyor yani bütün bunları. Onun için onların da bir şekilde müdahalesi oluyor o sürece. Bazen direnç olarak müdahalesi oluyor. Belki sıradan herhangi bir analizan gibi kendini rahat bırakamıyor. Yani öyle bir daha profesyonel biri. Ama eninde sonunda gelinen yer aynı. Yani araştırılan şey aynı.
Ve o devam eden bir süreç değil mi? Yani
bir defa da bitmiyor, evet.
Siz terapi vermeye başlamadan önce psikanalizden geçmeniz lazım ama bir kere terapi vermeye başlarım artık bir daha geçmeyeceğim yok, sürekli geçiyorsunuz.
Tabii şöyle yani ihtiyacınız olduğunda daha kısa küçük analizlere gidebiliyorsunuz. Bir de kendi analizinizi yapıyorsunuz. Çünkü psikanaliz çok ilginç bir yöntem. Yani insan bir analistle o yolu bir kere kat ettiğinde kendi içine benzer bir şekilde bakmayı öğreniyor. Herhangi biri yani meslekten olması gerekmez. Herkes bir yaşantıyla karşılaştığında, duraksadığında dönüp bir kendini bir o şekilde gözden geçirebiliyor. Yani bir de bu var tabii. Hani belki bizde farklı olan şu, kendimizi sadece tanımak değil bir de başkasının bilinç dışını dinleyebilmek için de yani sözlerinin ardındaki, davranışlarının ardındaki bilinç dışını bulabilmek için de yani o bilinç dışının karanlık bir yer olduğuna, işte aldatıcı, yanıltıcı bir yer olduğuna dair bir farkındalık geliştirmek gerekiyor. Yani şeyin buna herhangi bir başka birisinin bununla özellikle uğraşması gerekmiyor. Çünkü yani biriyle o yolda siz kılavuzluk ettiğinizde, baş başa kaldığınızda sonuçta yani yolu hani beraber kaybolunuyor ama yani doğru bir yolda olduğunuzu yine de siz hani bilmelisiniz. Bunun için de şey gerekiyor. Yani zaman zaman dönüp tekrar analize girmek gerekebiliyor. Çünkü yani bu bahsettiğimiz şey, o yol falan dediğimiz şeyler sonuçta bizim duygu dünyamız, düşünce dünyamız. Ve insan yani hayatın olaylarından etkilendiğinde sürekli etkileniyoruz zaten. Mesela bazen şey doluyor, hat doluyor, şey sıkan bardak doluyor. O zaman işleyememeye başlıyorsunuz analizanızın yanında. Yani kendinizi yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Yani mesela şey söyleyeyim, böyle şimdi bugün dünyanın ve Türkiye'nin olduğu gibi durumlarda yani böyle işte çok fazla yıkım var, çok fazla savaş var. Mesela bunlar zaten çok yıpratıyor herkesi. Ve hepimizin bilinç dışına derinden işliyor bu olan bitenler. Onun için yani analistlerin de bu konuda kendilerini daha şey yapması, hani analizanla bunlardan biraz daha arınmış bir şekilde bulunabilmek için sürekli hazırlaması gerekiyor.
Kendini arada bir filtre etmesi gerekiyor mu? Yani bu üzerine yapışan, tabii, analizanların getirdiği tırnak içindeki yükü birazcık zaman zaman boşaltması, deşarj etmesi gerekiyor mu? Öyle bir yük oluyor mu yani analiz edenin üzerinde?
Şöyle oluyor. Bir kere zaten bir analiz odasında ve onun seanstan çıktığınızdaki aradaki zamanlarda da içeride bir çalışma sürdüğü için bunları yani olanı olduğu gibi almıyorsunuz. Zaten onları işleyip dönüştürdüğünüz için bir yük gibi üstünüze kalmıyor. Dönüştürüyorsunuz ve onu analizanıza geri veriyorsunuz sonra. Diyorsunuz ki bak bu böyle böyle olmuş, bunu böyle böyle işte neyse yorum dediğimiz şeyi yapıyoruz. O bizden çıkıyor o zaman. Onun hastanın analizanın işine yarar bir şey haline geliyor. Ama şey var yani sadece analistlerin değil herkesin işte yaratıcılık işleriyle uğraşması lazım. Yani yapan olarak da alınlayan olarak da. Bu sağlıklı işleyen bir ruhsallık için şart. Mesela bu psikanalizin bulgularından biri, yani kuramın parçalarından biri. Winnicott demiştim. Winnicott'un kuramı bunun üstüne kurulu. Eğer dünya ile aramızdaki geçiş alanı canlılığını kaybederse, sağlıklı bir şekilde işlemezse, o zaman yaratıcılığımızı kaybediyoruz ve o zaman hasta oluyoruz. O zaman her şey, yani dünya da hasta olmaya başlıyor. Yani mesela buna hani
yani yaratıcılık gittiği anda hastalık başlıyor.
Yani yaratıcılık olamadığında aslında hastalık başlamış demektir. Yani sağlıklı bir ruhsallık sürekli yaratıyor aslında. İllaki şey yaratması gerekmiyor, yani sanat eseri yaratması gerekmiyor ama sürekli çözüm yaratıyor, hayal üretiyor, işte objektifler üretiyor. Yani şey, bir ruhsallık, böyle zengin bir ruhsallık, yani dinamik bir ruhsallık, evet.
Şimdi burada birbirine çok karıştırılan kavramlar var, o yüzden ta şeyin başına dönerek zaman zaman sorma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi burası hakikaten dediğim gibi kavramların zengin olduğu, çok sayıda olduğu bir alan. Ruh sağlığı alanı böyle. Yani işte psikolog var, psikiyatr var, psikanalist var, ona klinik psikolog var. Ve her şeye dönüyor. Bunlar kim diye soracağım. Formasyonları itibariyle ve yaptıkları işler itibariyle. Bir de kimler psikanalist oluyor? Bunun için formal bir eğitim gerekiyor mu?
Şimdi aslında daha en klasik olan psikiyatri var ve psikiyatri uzmanları var. Bunun daha evveliyatı nörolojiye dayanıyor, biliyorsunuz. İşte nörologlarla psikiyatrlar bir süre aynı eğitimden geçerek form oluyorlardı. Sonra psikoloji bir şey kazanıyor, ivme kazanıyor ve psikoloji alanı gelişiyor. Psikoloji alanı çok zengin o da. Bir sürü işte biliyorsunuz, hani yapay zekadan tutun da şeye kadar, işte reklamlara kadar falan, her alanın bir psikolojisi var. Bunların içinde klinik psikoloji bir dal sadece. Ama tabii en çok hani onu biliyoruz çünkü aslında yani hepimizin zaman zaman ihtiyacı oluyor böyle şeylere. Gitsek de gitmesek de bir psikoterapiye. Ve orası böyle hep gizemli ve şeyli bir yer. Yani bir beklentimiz olan, bilinç dışı beklentimiz olan bir yer. Dolayısıyla klinik psikoloji böyle bir sanki hepsinden ayrı duruyor o bakımdan. Şimdi yani... Klinik psikoloji ve psikiyatri artık nöroloji değil, ruh sağlığı alanını oluşturuyor. Ruh sağlığı derken yani tedaviyi de işin içine katarak söylüyorum. Şimdi nöroseans var, sinir bilim. Onlar da çok büyük bulgular yapıyorlar. Belki oralardan bir takım yeni tedavi yöntemleri çıkacak ve nöroseans da yani böyle bu şekilde kullanılacak, kullanılıyor belki bazı gelişmiş ülkelerde.
Daha mekanik yöntemler mi diyelim?
Yani hepsine ihtiyaç oluyor zaman zaman. Bazen o mekanik gibi görünen yöntemlere de ihtiyaç oluyor. İlaca da ihtiyaç oluyor. Fakat yani psikiyatri ve psikoloji, klinik psikoloji bu konuda böyle hani o meşakkatli çalışmayı hep yürüten alan olarak tanımlanabilir.
Peki yani psikiyatra ya da psikoloğa giden kişi neyle karşılaşıyor? Ve klinik psikoloğa gittiği zaman ne çıkıyor karşısına? Gizemin içinde ne var söylediğiniz?
Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Psikoloji şeyi de sordunuz demin, psikanalizi kimler psikanalist olabilir diye. Psikanalistler bu alanda yerini tanımlaması zor olan kesim. Psikanalizdeki o belirsizlik, işte sınırların tam çizilememesi burayı da, kimliği de sorunlu hale getiriyor. Mesela çoğu yerde sadece psikologlar ve psikiyatrlar, psikiyatri uzmanları psikanalist olabiliyorlar. Ama Fransa özellikle bu konuda çok farklı. Başka alanlardan gelen kişiler de olabiliyor. Benim geçmişim edebiyat. Ben edebiyat alanından bu alana girdim ama klinik psikoloji de yaptım sonra. Şimdi şey olmak için, psikanalist olmak için formal, yani bu o ülkenin gerekleri neyse onu yerine getirip formal bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. O eğitime kabul edilebilmek için de önce bir kendi analizinizi yapmanız gerekiyor.
O eğitimi kim veriyor?
O eğitimi Türkiye'de iki dernek veriyor. Biri bizim dernek Psike İstanbul, diğeri de İstanbul Psikanaliz Derneği. İsimlerimiz de çok yakın. Biz IPA'ya bağlıyız. International Psychoanalytical Association, Uluslararası Psikanaliz Birliği. Yani dünyadaki işte en çok Freud çizgisinden başlayıp bugünlere gelen analiz derneklerinden, işte en çok sayıda derneğin üye olduğu birlik orası. Yani şeyiz işte, Formasyonumuz oranın standartlarına uygun, denetleniyor. Ondan sonra ne bileyim, sürekli zaten bir şey faaliyeti var. Uluslararası işte sempozyumlar falan yoluyla bilgi alışverişi var ve oralarda da bir hani denetlenme ve sınanma gibi oluyor yani. Öyle yani, önünüze geleni yapamıyorsunuz.
Psikoloji
yani.
Mezunu olmasanız da bu eğitimlere gidip psikanalist olabiliyor musunuz?
Yok, şöyle, o ülkelere göre değişiyor işte.
Yani mesela Türkiye'de
klinik psikoloji yüksek lisansı yapmanız lazım. Çünkü yani burada o lisansı alabilmek için bir şeyden, klinik eğitimden geçmiş olmanız bekleniyor. Yani ülkenin yasaları gereği böyle.
Yani yalnızca psikanaliz değil, genelde psikoterapi için illaki o yüksek lisans.
Evet.
Yani zaten psikoloji yüksek lisansı kontenjanını arttırdıkça arttırıp varlığını bunun üzerine kuran bir takım vakıf üniversiteleri de, hele bir tanesi var yani.
Bilmiyorum oraları ama şöyle söyleyeyim yani bunlar hani gerekli denetimler sağlandığında, standartlar oturtulduğunda başka türlü de formüle edilebilir. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde psikoterapi şeyleri var. Yani psikoterapistlik de bir meslek olarak tanımlanıyor o ülkenin sağlık, ruh sağlığı yasalarında. Ve siz yani psikoloji okumadınız, şey olmadınız, siz psikiyatri olmadınız ama böyle derneklerin formasyonlarına girerek onların denetimi altında psikoterapist olabiliyorsunuz.
Peki şimdi hakikaten dediğim gibi karışık. Psikiyatri eğitimi gördünüz, psikanaliz yapmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız?
Siz psikanaliz uygulamak istiyorsunuz
evet.
mu? Yani
aldığınız eğitim bir işe yarıyor mu, yoksa baştan psikanaliz eğitimi görmeniz
yok,
gerekiyor?
Yok, hiç ilgisi yok yani. Siz de analizden geçeceksiniz, işte sonra bir derneğe başvuracaksınız, orada eğitime kabul edilirseniz eğitime başlayacaksınız. Ben bizim derneğin eğitimini söyleyeyim, yani mesela 4 sene kuramsal eğitim var. Onun bir birinci, ikinci yılından sonra aşağı yukarı klinik eğitime başlıyorsunuz. Kuramsal 4 senede bitiyor ama klinik eğitim yani belki 10 sene bile sürebilir ama artık orada işin içine girmiş oluyorsunuz yani.
Peki böyle. Ben bunu bir iş olarak yapmayacağım, terapi vermeyeceğim ama psikanaliz konusunda çok meraklıyım. Çok okumak niyetindeyim, makaleler buldum, kitaplar buldum filan. Sizce ne kadar mesafe alabiliriz? Yani o eğitimi geçmeden kendimi çözümlemek. Demin dediniz ya, analizan da bir saatten sonra kendini çözümlemeye başlayabiliyor diye. Kendimi çözümlemek ve gündelik hayatta son yıllarda çok meraklı olduğumuz şekilde sağa sola teşhis konuyor ya sürekli. İşte bunda borderline var.
Çok şizofren.
Yani gibi. O herhalde yapmamamız gereken bir şey. Herhalde sağa sola durmadan gündelik hayat içinde teşhis koymak. Ama en azından kendi içimizi biraz daha çözümleyebilme konusunda mesafe alma şansımız var mı? Yani psikanaliz üzerine çok okursak nereye varırız?
Yani psikanaliz üzerine okursanız ne okuyacağınızı bulmak çok zor aslında. Çünkü çok kuramsal ya da fazla klinik olanlar hani ilgi ister istemez sizin okuyup değerlendirebileceklerinizin dışında kalıyor. Çok kapalı metinler oluyor. Belli bir birbirlerini nasıl diyeyim, aynı dili konuşan belli alanın insanları arasındaki iletişim için yani. Olmuş. Çok fazla var, evet. Ama mesela hani şöyle düşünelim, Freud'un rüyaların yorumunu okusanız, bazı kısımlarını atlayarak, ondan sonra şeyi okusanız, yani bir rüyalara nasıl baktığına baksanız ve sonra işte nasıl formüle ettiğine baksanız, sonra bazı şeyler var. Yani tümü çevrili değil ama mesela ben burada size bahsetmek için şey getirmiştim. Winnicott'un Ebeveynlerle Sohbet diye bir kitabı var. 50'li yılların sonunda yaptığı radyo programlarından, radyoya çıkıyor. Anneler babalar soru soruyorlar, o da onlara cevaplar veriyor. Winnicott çünkü başlangıçta bir çocuk doktoru, sonra da çocuklarla analist olduktan sonra da çok çalışıyor. Mesela onun o kitabı diyelim okusanız. Ondan sonra o yaklaşımı yani şöyle bir deneyimleseniz okumalarınızdan, insan zihnini nasıl anlıyor bu kişiler diye. Ve sonra da yani kendi deneyimlerinizi düşünseniz ve bir de üstüne edebiyat okusanız. Kesinlikle o şart, tek başına yani eğer otodidakt olacaksınız, edebiyat okusanız o zaman kendi üzerine daha böyle psikanalitik eğilimli düşünen biri olabilirsiniz. Ama analizinizi yapamazsınız çünkü analiz... iki kişi arasında geçen bir deneyim. Yani ikinci kişinin olması gerekiyor. Tek başına olan analiz zaten bunu başka yollardan da yapıyoruz. Yani kendi kendimize
muhasebe ediyoruz.
Muhasebe yapıyoruz. Vicdan muhasebesi yapıyoruz falan. Evet, yani doğrusu çok güzel söylediniz. Yani bunun psikanaliz olması için biriyle bir deneyim yaşamanız gerekiyor.
Yani işte, öz seans mı diyelim? Öz terapi diye bir şey aslında
ototerapi.
Yok. Ototerapi.
Otoanaliz, Freud'un otoanalizi var. Onundan önce psikanaliz olmadığı için o kabul ediliyor. Fakat Freud'un da, yani şey, bu arada rüyaların yorumunu onun için de söyledim. Rüyaların yorumu Freud'un otoanalizi aslında. Yani nasıl insan kendini analiz eder orada çok cesaretle gösteriyor aslında. Çünkü yani bayağı kendi zayıf taraflarını, işte utanılacak yanlarını falan o rüyalar aracılığıyla güzelce anlatıyor.
Tabii rüyalarımızı hatırlayabilmemiz lazım.
Evet, hatırlarsınız. Çok ilginç bir şey. Öyle bir yola girdiğinizde birden ruhsallık çalışmaya başlıyor ve hatırlıyorsunuz yani.
Freud'u, yine de Freud'u okuyarak anlamak çok kolay bir şey değil galiba. Çok evet. Atlamak, zıplamak gerekiyor galiba okurken. Onun için şu soruya gelelim, bizim programın meşhur sorusuna. Peki ne okumak gerekir? Az önce birkaç şey söylediniz ama evet. Bu söylediğimiz seviyelerden başlamak ve biraz daha ilerlemek için kimlere başvurmak, nelere başvurmak gerekir?
Yani bir tane çok güzel bir kitap var. Ben onu tavsiye etmek istiyordum. Bu şey, Roger Perron diye bir Fransız psikanalistin yazdı. Neden Psikanaliz ismi? Türkçe'de şeyden, İtaki Yayınları'ndan çıktı. O hem bir insanın psikanalize ihtiyacı olup olmadığını, hani nasıl anlayacağını, neden böyle bir arzusu varsa onu hani nasıl kendi kendine bir içinde şöyle demlendirebileceğini falan anlatıyor. Hem de çok temel bazı psikanalitik şeyleri, kavramları ve süreçleri anlatıyor. Yani orada bir bilgi edinilebilir. Bence bütün alanı çok iyi özetliyor. Ondan sonrası artık hani daha derin, meraklısına olan okumalara kalmış. Yine dediğim gibi bu ebeveynlerle sohbet, bir de şeyin, Winnicott'un Oyun ve Gerçeklik. Şeyden, Metis Yayınları'ndan çıktı, kaç sene oldu, çok eski. Çok güzel bir kitap. Özellikle Winnicott dememin nedeni, Winnicott yaratıcılık, sanat ve bugün ve gündelik hayat üzerine önemli şeyler söylüyor. Bir de anne bebek ilişkisi üzerine önemli şeyler söylüyor. Yani kendimizden örnek şeylerle, hani kendi yaşantılarımızla bağlantı kurarak anlayabileceğimiz şeyler var onun söylediklerinde. Bu şey, Ebeveynlerle Sohbet, Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan.
Bir de Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan, şimdi yazarını hatırlayamadım, Halk İçin Psikoterapi diye bir kitap vardı. Terapi camiasının içinde biraz politik tartışmalarla ilgili bir şey. Yani benim de vaktiyle sizin demin söylediğiniz üzere epey atlaya atlaya okudum ama okuduğum bölümleri ilgimi çeken bir şey. Biraz dağıtmış gibi oluyorum ama psikanaliz camiası içinde bir takım politik ayrımlar da mı var?
Olabilir. Bu kitabı ben bilmiyorum, yani okumadım. Onun için hani nereye ait olduğunu bilmiyorum.
Siz şimdi Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan psikanaliz kitabı deyince.
Ha, Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın birkaç tane.
Benim bir anda aklıma geldi, yani şeyini çıkaramadım.
Yok, yani çok çeşitli kitaplar var. Mesela bizim derneğin bir şey yaptığı, hani nasıl diyeyim, içeriğini oluşturduğu bir diziyi onlar çıkartıyorlar. Psikoloji bölümlerinin içeriğini oluşturduğu bir dizileri var falan.
Yani şu bağlamda sordum. Sol psikanaliz, apolitik psikanaliz, liberal psikanaliz, böyle ayrımlar var mı?
İşte bunlar psikanalizin o hani uygulamalı dediğim alandaki kullanımlarından doğan şeyler. Yani yoksa klinikte, o analiz odasının içinde bunlar yok. Mesela analiz tarafsızdır. Demin kurallar demiştim ya, kurallardan bir tanesi. Analiz tarafsızdır. Yani şu anlamda tarafsızdır. Yani zaten kişinin şeyleri, gündelik hayatındaki olan biten bağlılıklar, bunları dinlemez analist aslında. Onun iç dünyasındaki hikayeyi dinler. Onun için hani bu söyledikleriniz şeye uymuyor. Yani klinik alanına girdiğimizde düşündüğümüz psikanalize uymuyor. Bunlar, yani bilemeyeceğim dolayısıyla nasıl söyleyeceğimi.
Bir de bütün bunlara ek olarak Psike İstanbul'un web sitesinde de, az önce Can'ın da söylediği gibi, yayın öncesiydi galiba, orada da gerçekten okumaya değer pek çok şey var. Yazı var. Temel kavramlar hakkında.
Sözlük var.
Sözlük var.
Çok yani şöyle, bir web sitesi. Ya bu psikanaliz neymiş diye oraya tıkladığınız zaman en temel, yani başlangıcın başlangıcının başlangıcı, 101'in 101'i olan bilgileri alabiliyorsunuz.
Evet.
Bir de gene sizin sitenizden söylediğim üzere epey de bu vakit geçirdim. Gerçekten güzel bir site. Şimdi sitenin adresini söyleyemeyeceğim ama.
Ben söyleyeyim, www.psikeistanbul.org.
Evet. Bir de orada sinema geceleri yaptığınıza evet, dair her sezonun film listesine ilişkin. Oradaki o film gösterimleri, demin söylediğiniz bol bol edebiyat okuyun dediniz ya, o bağlamda bir şey mi? Yani insanı o içsel analiz konusunda yardım eden filmler mi sizin seçtiğiniz filmler oluyor?
O filmlere bir psikanalist gözüyle, psikanalist kuramının verdiği esinle nasıl bakabiliriz, nasıl yorum getirebiliriz oluyor daha çok. Genelde de hep yani şeyde nasıl diyeyim, hani fonda vurgulanan şey aslında yani ruhsal yaratıcılık, ruhsal işleyen ruhsallık, tıpkı işleyen bir yaratıcı zihin gibi, tıpkı işleyen bir sanat eseri gibi, yani o benzer yaklaşımlarla okuyabiliriz ruhsal süreçleri, filmleri ya da romanları okuduğumuza benzer süreçlerle biraz o paralellikleri göstermek üzerine, yani söylediğiniz amaca hizmet edebilir tabii yani kendime.
Film izleniyor ve üzerine yorum yapılıyor.
Bir psikanalist bir yorum yapıyor. Ondan sonra salon hep beraber tartışıyor. Herkes yani bu çerçeve içinde kalmaya hani çalışarak, zaten o bir sunulan şey bir çerçeve oluşturmuş oluyor. İşte orada bir takım hani psikolojik şey, gördüğü şeyleri söylüyor falan. Bunlar tartışılıyor.
Katılım yani. Herkese açık.
Herkese açık, evet. Bu dışarıya açık olan etkinliklerden.
Evet, güzel. Sadece okumak zorunda değil.
Bir gün gidelim beraber.
Meraklısı olanlar evet, izleyerek ve konuşarak da derinleşebilir.
Evet, bir de tabii hem Psike İstanbul'un hem de İstanbul Psikanaliz Derneği'nin şeysi var. Psikanalize giriş seminerleri var. Bunlar da seminer olan kısmı herkese açık belli bir ücret karşılığında. Orada klinik konuşulmuyor. Kuram gözden geçiriliyor. İşte ihtiyaçlara göre sorulara cevaplar veriliyor falan. Bayağı bir seminer dizisi yani. Bir sene sürüyor. Çok yoğun. 2 haftada bir yapılıyor. Yani o da mesela belki bir bilgilenme aracı olabilir.
Evet, aslında pek çok insan için de metin okumaktan daha kolay olabilir yani.
Evet.
Bu arada evet, ne kadar tanımlanması kolay olmayan bir alanla karşı karşıya olduğumuzu bu kaydın süresine bakarak evet, da görebiliriz. Şu ana kadar yaptığımız en uzun söyleşilerden ya, biri oldu ve hakikaten 101'i geçemedik.
Geçemedik
değil mi? Ama biz çok zayıf.
Evet biz.
Hay Allah, yani ben de şimdi acaba 101 bilgisini aktaramadım mı diye düşündüm
bilakis,
ama.
Şaka bir yana hakikaten en azından kendi adıma bir hafif ufuk açılması yaşadım. Zaten psikanalize daha fazlası da olmaz bu kadar sürede böyle bir konuda. Çok teşekkür ediyoruz Nilüfer Erdem.
Çok sağ olun geldiğiniz için. Ben de bu yayında birkaç kitap not aldım. Özellikle Winnicott'u bugün bir vesileyle anmıştım. İkinci defa karşıma çıkınca artık okumam gerektiğini düşünüp notumu aldım bununla ilgili. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim ben de. Söz verdiğiniz için ve yani psikanalizle bu şekilde ilgilendiğiniz için çok teşekkürler.
Mecbur.